Ayrım 7.
Bunu söyleyen Selim'di. Ortalığa gök gürültüsünden sonraki sıkıntılı sessizlik çöktü. Kayalı ile arkadaşları bakıştılar. Efe alnına yapışan saçları kaldırıp "Var elbet" dedi. Bir yığın çulsuzdan tavır kurmuşlar. Kiminin ayağında çarığı bile yokmuş. Çulsuz munsuz çıkmışlar ya ortaya. Süleyman sinirlendi, yerinden doğruldu. Selim kendini minicik bir karınca gibi hissetti. "Bize kafa mı tutarsın çömlekçi ha? Efeliğin bilinmiyor mu yoksa?" Tellak Kazım bu defa Musa Efendi'den korkusuna çocuğu korudu. "Aman Kayalı ağam, sinirlenmek sana yaramaz. Şu cahil delikanlının lafını aldırma. O da bilir senin alnı şanlı bir Efe olduğunu, bilmez mi? Bak Şahin'in karşısında serçeye döndü şimdi. Bırakalım gitsin." Tellak yardımcılarından birine seslendi. "Havlu getirin." Selim havluya sarındı, yürüdü. Soymalıkta çarçabuk giyindi. Kirli bohçasını kolunun altına dürdü. Hamamcıya parasını ödedikten sonra Kayalı Süleyman'ın hamam kapısında gözcü duran silahlı adamların arasından sıyrılıp kendini dışarıya attı. Kayalı ensesinde gürleyecekmiş gibi koşup uzaklaştı. Bir yandan da Kayalı Süleyman'mış, hıh diye söyleniyordu. "Sen gel de babamın karşısında böyle çalım at bakalım. Bir tokat da yere seriverir. Sanki Hazreti Süleyman. Kasım kasım kasılıyor. Cevabı nasıl da yapıştırdım, aferin bana. Öyle ezik durmadım. Ne de olsa Musa Efendi'nin oğluyum." Sonra bunları babasına anlatmıştı Musa Efendi. "Hay benim şaşkın ördeğim," dedi. "Bu nasıl yüreklilik böyle? Hem Süleyman'a haddini bildirdim gibisinden laf ediyorsun, hem de hamamdan dışarıya kendini dar atıyorsun." O böyle deyince Selim'in omuzları çöktü. Daha fazla öğünemedi ama yenildiğini de kabul etmedi. "Bir tek insan o kadar adama karşı ne yapabilir?" dedi. Sonra dükkanın arka bölmesindeki kilden Süleyman'a benzer bir heykelcik yaptı. Geniş omuzlu, kalın enseli, göbekli bir heykelcik. Konuştu onunla. "Yiğitlik dağlarda saklanıp şundan bundan haraç toplamak mıdır? Tüh senin Süleymanlığına, ben de seni yiğit sanırdım, adam bilirdim, tüh." Böyle deyip Efe'nin heykeline Osmanlı tokadını patlatıveriyordu. Sonunda Kayalı Süleyman tokatlanmaktan yamru yumru bir hale geldi ve bir testi hamuruna karışıp kayboldu. Selim'in o öfkeli gününde Veli çıka geldi. Elinde Yusuf'tan gelen mektup kapı ağzında sırıtıp duruyordu. Veli gururlanarak mektubu usul usul sallıyordu. "Hadi söyle söyleyeceğini, işimiz var," dedi Selim. Veli sevinçten gevşemiş, pertekleşmişti adeta. "Şuna bak, tepemi attıracak şimdi." Selim ayağa kalkmış, dövecekmiş gibi Veli'nin üstüne doğru yürümüştü. Veli az geriledi. "Yusuf ağabey mektup yazmış, onu gösterecektim be Selim ağabey." Selim önce şaşırdı, sonra zarfı Veli'nin elinden kaptı. İnanamamış gibi zarfın üstüne okudu, puluna damgasına baktı, yazıyı inceledi. "Evet, Yusuf'un yazısı bu, inci gibi yazar." "Sana gelmedi mi mektup?" "Gelmedi," dedi Selim. "İlyas ya Osman'a da gelmemiş, bir tek babasına anasına yazmış, bir de bana." Bunları kabara kabara söylemişti. Selim tokadını gösterdi. "Şimdi indireceğim bir tane." Veli yüzünü korumak için kolunu siper etmişti. "Ödlek seni," dedi Selim. "Al şu mektubunu hadi." Veli şaşırdı. "Okursun sandım. Merak etmiyor musun içindekileri?" Selim kil teknesinin başına gitti. İşiyle ilgileniyormuş gibi göründü. "Sana yazmış o, bana yazmamış ki." "Yazar belki Selim ağabey be. Hadi git şuradan." Veli belki fikrini değiştirir diye orada oyalandı. Sonra ümidini kesip mektubu cebine koydu, yürüdü. Selim şimdi alıp vermeseydi, "Alacağın olsun Yusuf ağabey, bize yazmayıp da şu deli olana yazarsın ha. Demek öyle, jandarma oldun diye böyle gururlanacaktın demek. Bizi unutacaktın, alacağın olsun, gün ola devran döne." Ama bu kızgınlığı çok sürmedi. Çünkü arası çok geçmeden ona da bir mektup gelmişti. Şöyle yazıyordu Yusuf. "Selim kardeşim, çok şükür mektebi bitirdik. Bizi şimdi anzavurun üstüne verdiler." Musa Efendi merak edip yanına çökmüştü. "Şunu bize de oku," dedi. Yusuf'u başlarında hissedivermişlerdi işte. Esmer çökük yüzüyle yanlarına sokulmuştu. "Gayrı dağ tepe dolaşıp şu anzavur belasıyla vuruşuruz." Musa Efendi, "Adını işitmiştik bu anzavurun. Kuvayi Milliye'ye karşıymış. Oku bakalım." "Kendim bir çift ayakkabı satın aldım. Takibi onunla çıkarım. Bu ayakkabılarda o zahmetli yollara dayanır mı bilmem. Biga'da olanları duymuşsunuzdur. Şah İsmail, gavur imam gibi adamlar ortaya çıktı. Bunlar Biga'yı bastılar. Daha sonra anzavur geldi. Bunlarla çatışmalar oldu. Biz şimdi Karacabey'deyiz. Bakalım anzavurun hakkından gelebilecek miyiz? Bu adam halkı kırlık yerlere toplayıp nutuk çekermiş. Elinde Kur'an, padişahın adını kullanarak halkı kendi tarafına döndürmeye çalışırmış. Size şu kadar altın getireceğiz derlermiş. Biz şimdi asker toplamaya bakarız. Hapislerden bile adam toplanır. Bunlara söz verildi. Vazifeleri bittikten sonra bir daha hapse girmeyip köylerine dönecekler." Sonra bir sürü selam sıralıyordu Yusuf. Musa Efendi'nin yüzü düşünceliydi. "Bak hele şu işe," dedi. "Etrafımız düşmanla sarılıyken birbirimize girdik. Acep padişahımız efendimiz ne düşünürler? Besbelli bu memleketin hayrını düşünür o da. Koskoca bir padişah başka türlüsünü aklından geçirir mi hiç? Bunları söylerken pala bıyıklarıyla oynayıp duruyordu. Hapisten toplama adamla iş mi olur? Allah hayır etsin. Ben derim ki bu isyancıların arkasında da İngiliz vardır. Bizi birbirimize düşürmek ister. Çeteler vuruşacak, o da seyrine bakacak. Sırası gelince pençesini atıverecek. Bak bak. Yusufçuk ayağındaki potini kendisi almış. Hasap et ordunun vaziyetini. Askerine bir çarık bile veremiyor. Ne yapmak lazım bilmem ki. Selim büyüklerin kahvesindeki olayı hatırlamıştı. Babasının Kuvayi Milliye'ye karşı çıkan Nazif Bey'i bir tokatta yere serişini. O zaman Kazım Hoca, Burhanettin ve Nafız Beylere kafa tutan, meydan okuyan babası şimdi gücünü tüketmiş görünüyordu. Gözlerinde bir ümitsizlik. Baba, ümitsiz biri gibi konuştun. Sen değil miydin bize imanımız yeter diyen? Sen değil miydin Kuvayi Milliye'ye güvenmeyen Nafiz Bey'i bir tokatta yere seren? Şimdi kendini kara düşüncelere kaptırıverdin. Olmazsa varımızı yoğumuzu veririz orduya. Ne yapalım? Veririz oğul, veririz elbet. Musa Efendi'nin gözleri bir aynanın buğulanışı gibi doldu ama çarçabuk toparlandı. Cebinden köstekli saatini çıkarıp baktı. Hadi dedi, işimize koyulalım. Lafın sonu gelmez oğul, haydi kalk. Selim mektubu katlayıp cebine koydu, kalkıp dükkanın arka bölmesine doğru yürüdü. Efendi Hafız mangalı maşasıyla eşeledi, küller arasında un ufak olmuş ateşin pembeliğini gördü. Yüzüne küllerin sıcaklığı vurdu, dışarının Mart ayazı kırık cama rağmen içeride epeyce ılınıyordu. Ne zamandır gökyüzü kurşuniydi, şimdi oturduğu minderden bu kurşunlu rengin arasında derin maviler buluyordu. Bu derin maviler bahar işaretleri olmalıydı. Ama bahar sanki gelmeyecekti o yıl, böyle düşünüyordu hep. Geceden beri huzursuzdu, doğru dürüst uyuyamamıştı. Küllerin ilk sıcaklığı dağılmıştı. Yeniden eşelediği sırada kapı vuruldu. Besbelli Atiye ablasıydı bu. Böyle telaşlı, asabi taktaklarla gelirdi hep, kalktı. Yanılmamıştı, gelen oydu. Kara yeldirmesi içinde esmer yüzlü bir felaket habercisi gibi belirdi. Ablasının bu telaşlı görünüşüne alışkındı Hafız. Mutlaka birilerinin ölümünü haber verecektir diye düşündü. Yahut filan mahalledeki yangını. Atiye ablası dışarının soğuğunu üstünde taşıyarak içeriye girdi. Duydun mu Cemil? İstanbul işgal edilmiş. İngiliz gavuru meclisi basmış ayol. Mebusları tevkif edip götürmüşler. Enişten Fazıl söyledi. İstanbul yaslara bürünmüş, sorma. Soluğu kesilmişti. Yeldirmesiyle mangalın başına çöktü. Efendi Hafız şaşkındı. Karakol basmışlar. 6 kişiyi şehit etmişler. Bir sürü de yaralı varmış. Efendi Hafız bütün bunlara inanmak istemedi. Aslı var mı sahi dedi. Eniştem nereden öğrenmiş bunları biliyorsun, her gün yalan yanlış haberler çıkıyor. Atiye Hanım mangala eşelerken durdu. Ayol, Abdullah Bey getirmiş haberi. Bunun yalanı mı olur, kahveler çalkalanıyor bu haberle. Esnafın yüzünden düşen bir parça. Hele sokağa çık da bir bak. Bunları söyledikten sonra küllerin son sıcaklığını aradım aşağıyla. Efendi Hafız pencereye gitti. Gökyüzündeki o bahar işareti sandığı mavilikler şimdi ne kadar da zavallı görünüyordu. Yok yok, bahar gelemezdi elbet. Hem bu haberi vereyim hem de kirlileri toplayıp götüreyim dedim de. Hafız bunları duymamıştı sanki. Kadın kalktı. Her zamanki gibi evvela dolapları karıştırdı. Kirli, dağınık, eksik ne varsa götürdü. Arada bir veliye söylenip durdu. Ah veli ah. Gene güzelim çoraplarda. Koca koca delikler açmış. Bak bak, tel dolapta tam takır. Bunlar ne yiyip ne içerler bilmem ki, ortalık örümcek bağlamış yine. Hafız'ın yüreği iyice daraldı. Ben gidiyorum abla dedi. Sen ne yaparsan yap. Gidip öğreneyim durumu. Çarçabuk çarıklarını giydi. Dışarıya çıktığında şurada burada gördüğü insanlar solgun, üzüntülü yüzleriyle olayı doğruluyorlardı. Büyüklerin kahvesinde de aynı düşünceli, gergin yüzler. Efendi Hafız nereye böyle? Hafız düşüncelerinden sıyrıldı. Seslenen Demirci Şemsi Efendi'ydi. Adam dükkanın kapısı önündeydi. Hafız Efendi oraya doğru yürüdü. Haberi duydun mu dedi Şemsi Efendi. İngilizler İstanbul'u resmen işgal etmişler. Demek doğru. Atiye ablam söyledi. Karakol bastıkları, mebusları götürdükleri de doğru mu? Öyleymiş, askerlerimizi şehit etmişler. Yaralılar da varmış, içlerinden biri Söğütlüymüş. Söğüt'ün köylerinden Mehmet'miş adı. Ya, Efendi Hafız kanının parmak uçlarından çekildiğini hissetti. Gel hele ısın biraz, bizim ocak yanıyor nasıl olsa. Yok dedi Hafız Efendi, türbeye doğru bir gideyim. Şemsi Efendi ısrar etmedi, besbelli Hafız'ı biraz ferahlayacak, sığınacak bir yer arıyordu. Sen bilirsin Hafız Efendi. Hoca yürüdü, dalgalarla boğuşan, kıyıya varmak için çırpınan biriydi o an. İşte ötede çamların, servilerin koyu yeşiliyle gölgelenen türbe. Onu çağırıyor ötelerden. İşte kıyı orası. Adımlarını hızlandırdı. Sonra türbenin ıssız bahçesine daldı. Rüzgarın ince ıslığı, ağaçların hışırtısı hepsi birbirine karışmıştı. Biraz ürkek, biraz cansız uçup duran kuşlar. Bu ağaçlar mezar taşlarını sarmış, renksiz ve boylu otlar gibi sanki bir şeyler fısıldıyorlardı ona. Gözleri Hikmet'i aradı. Mutfakların bulunduğu yere doğru yürüdü, seslendi. Çok geçmedi Hikmet, gıcırtılı bir kapıyı itip dışarıya çıktı. Gevşek, tembel, miskin bir görünüşle karşısında Hafız Efendi'yi buluverince toparlandı. ''Buyur efendi Hafız, şu türbeyi aç hele.'' Çocuk hareketlendi. Elini boynundaki anahtarlara attı, yerinde olup olmadığını anlamak ister gibi sonra o yana seyirtti, baş üstüne. Bu yalnızlığından, kimsesizliğinden kurtulmasıydı onun. Sevinmişti, renksiz yüzü hafifçe pembeleşmişti, yürüdüler. Hafız Hoca, ''Evet, bir şeye mi üzüldün?'' Efendi Hafız hemen cevap vermedi. Şu çocuğun garipliği kendisine yetiyordu. Belli ki işgalden haberi yoktu. Söylese daha da boynu bükülecekti. Türbenin kapısına gelmişlerdi. Hele sen aç şu kapıyı. Hikmet aceleci hareketlerle anahtarı seçip kilide soktu. Kapıyı açtıktan sonra geri çekildi. Efendi Hafız çarıklarını çıkarttı. Yürüyüp içeriye girdi. Hikmet ardından baktı. İçerinin loşluğunda Efendi Hafız birdenbire kayboldu. Efendi Hafız duvarların nakışlarına, tavana göz gezdirdi. Bütün bu çizgiler yüreğindeki ağırlığı alsın istiyordu. Binbir emekle dokunmuş kilimler, halılar usulca sandukaya yaklaştı. Saç kepengi açık bir pencereden neşeyle içeriye giren gün ışığı, Ertuğrul Bey'in sandukasına o bir devlet adamını değil de bir dervişi akla getiren örtülere mütevazi sarığa yumuşayarak dokunuyordu. Omuzları çökük öylece durdu, Fatiha okudu, sandukanın örtülerinden gönlüne bir şeyler çizdi ve yüreğindeki ağırlık dağılıncaya, yeniden güç buluncaya kadar orada kaldı. Ta ki Hikmet'in gölgesi penceredeki gün ışığını kısa bir an içi silinceye kadar. Meraklı iri gözleri, solgun yüzü bir an görünüp kayboldu. Bu demekti ki Hafız Hoca ne zaman dışarıya çıkacaksın? Onu unutmuştu, üşümüş olmalıydı dışarılarda. Toparlanıp çıktı. Çarıklarını giydiği sırada Hikmet yanına gelmişti. Kitle bakalım kapıyı, dedi Hafız Efendi. Hikmet yaşlı bir adamı sorumluluklar yüklenmiş, ağırbaşlı haliyle kapıyı çekip kilitledi. Sonra Efendi Hafız'ın peşinden koştu. Hafız Hoca, bir derdin mi var? Bu yalnız benim derdim değil oğul, memleketin derdi. İstanbul'u gördün mü hiç? Ben çok gittim. Güzeller güzeli bir şehirdir. Bir var, Fatih Sultan Mehmet'in yadigarı. İşte orada İngilizler ortalığı kana bulamışlar oğul. Kötü işler etmişler. Hikmet anlamamış gibi baktı. Koca külahının altından başını kaşıdı. Olsun, bizimkiler oraya da yetişirler. Müftü hocam, yani efendi babam Gündüz Bey ordularıyla Tegey ve taraflarına gitmedi mi? Oralara da yetişir elbet. Efendi Hafız güleceği yokken güldü. Yanlış söylersin Hikmet oğlum, Gündüz Bey orduları olur mu? Tabur tabur. Efendi Hafız durdu. Oradaki heybetli bir serviye baktı, sonra Hikmet'in omuzuna vurdu. İstanbul'da nice türbe, cami ve saray vardır. Yüksek yüksek kapılar, muhteşem kapılar, saraylar. Ertuğrul Bey'imizin ula ağacının en güzel dalıdır İstanbul. Dua edelim de kurtulsun, o kubbeler, o türbeler düşman elinde kalmasın. Yürüdüler, çıkış kapısını orada ekledi. Bu türbeye de iyi bak, gözet buraları. Baş üstüne Hafız Hoca. Hikmet kapının orada bir derviş gibi durdu. Elleri karnında, başı bir yana eğik. Hafız Efendi'nin ardından uzun uzun baktı. Yusuf saman döşeğinde oradan oraya dönüp duruyordu. Uyumayan yalnız o değildi. Bazen bir kibrit alevi parlıyor, birisi iç çekiyor, fısıldaşmalar oluyordu. Birinin karnı bozulmuş, iki de bir dışarıya taşınıyordu. Günlerce dağlarda asker takibindeydiler. Firar eden çoktu. Bir çözülüş, bir bezginlik yaşanıyordu. Girdikleri köylerde halkın şaşkın, neyi kimi tutacağını bilemez halde olduğunu görüyorlardı. Bazısı milli müfrezelere aşını evini vermekten kaçınmıyordu, bazısı ise anzavura yaranma telaşındaydılar. Kalkıp oturdu, karanlıktaki asker kıpırtılarına doğru seslendi. Bir tütün de bize verin bakalım. Dört duvarın karanlığı açıldı, bir asker gövdesi yaklaştı. Recep'ti bu, buyur onbaşı. Yusuf Recep'in uzattığı kısa güdük sigarayı aldı. Borcumuz olsun, dedi. Recep'in yaktığı kibritin alevine eğildi. Sen de uyuyamadın onbaşı. Bunu diyen sigarasının büyüyüp sönen ateşiyle o küçücük pencere önündeki Mehmet'ti. Yoksa Söğüt mü düştü aklına? Söğüt mü? Acılı gülümseyişini onlar pek seçemediler karanlıkta. Söğüt'ü bir Türkiye dönüştürdü. Şu Söğüt yedi dağdır, içinde yârim vardır. Şimdi yamaçlar bahara durmuş olmalıydı. Duruklardaki karlar çoktan çözülmüştür. Ve toprak o esmer kırçıl görünüşünden sıyrılmış, İnce bir yeşille nakışlanmış olmalıydı. Sigaradan bir nefes çekti. Hayal kuracak zaman mı, dedi. Sigarayı ayağıyla ezdi. Bazen öyle olur, uykum kaçar. Bir kara vagonda tıkış tıkış bir kalabalığın içinde bulurum kendimi. Kutül Amare'den dönüşümüzü hatırlarım. Bir bitmez yolculuktur. Cehennemden, Sırat köprülerinden geçer dururum. İçeride 8 kişiydiler. Bu ağırdan bozma yeri köyün hatırı sayılır kişilerden Emin Ağa göstermişti. Şuradan buradan içi saman şilteler getirilmişti. Birkaç testi su ve ekmek. Şimdi Recep, Durmuş ve Mehmet Yusuf'un etrafını çevirmişlerdi. Diğerleri derin uykudaydılar. Sanki bebekliklerindeki masum uykularına dönmüşlerdi. Mehmet oturduğu yere iyice yerleşip merakla, anlatsana onbaşım, dedi. Diğerleri de karanlıkta parlayan, uykuya direnen, hatta onu alt etmiş gözlerle Yusuf'a bakıyorlardı. Zannetmeyin ki biz bu savaşa yeni başlıyoruz. Bu eski bir savaştır. T. Balkan Harbi'nden bu yana devam eder. Ben kendimi cepheden eve dönmüş saymadım hiç. Şimdi başladığımız işi bitirmek isteriz. Anlatabildim mi?
Boğazı kurumuştu, yutkundu. Suyun ve ekmeğin kıymetini öğretti bize oralar. Şimdi siz kendinizi kıtlıkta saymayın. Tayınınız var, çorba da çıkar önünüze. Oralarda şu elimin yarısı kadar dara ekmeği bulsak ne âlâ. Aç susuz bir şehirden bir şehire varırdık. Ölen ölürdü. Dayanan kalırdı işte. Neyimiz var, neyimiz yok satıp ekmek almaya çalışırdık. Bir gün Tikrit'ten pijama almıştım. Kıtlıkta onu bir Arap karısına sattım. Karşılığında 4 ekmek verecekti. Kadın beni bir eve soktu. Kandıracakmış meğer. Ondan sonra ekmek torbasını kaptığı gibi kaçtı. Daha şaşkınlığım geçmeden tak tak tak bir ses oldu. Kapıyı çiviliyorlarmış. Yanında başka karılar da var. Düştük mü tuzağa? Girdik mi bir kafesin içine? Hemen kasa turamla kapıyı zorlayıp açtım. Kadınlar avaz avaz bağırıp duruyorlar. Pijamalarımı alanın elindeki ekmekleri kapı verdim. İşte o ekmekler benim için altından da kıymetliydi. Sattın mı ekmekleri sonra? Bunu soran durmuştu. Topu topu 4 ekmek. Allah'tan korkarım ben. Ekmek bu. Başka bir şey değil ki. Bölüştük arkadaşlarla. Duaları yetti. Diyeceğim şu ki siz şimdi şükredin halinize. Açlıktan, kıtlıktan şikayet etmeyin. Durmuş başını eğmişti. Öyle de onbaşım. İnsanın içi eziliyor bazen. Şöyle cızır cızır pişen etler geliyor gözümün önüne. Hadi ondan da geçtik. Şöyle dökme gibi bir pilav. Mehmet Durmuş'un dizine vurdu. Hatırlatma şimdi eti pilavı. Durmuş aldırmadı. Eti pilavı yiyeceksin. Üstüne de kütür kütür bir üzüm. Ah! Ah! Şimdi karınları sancıyor, mideleri kazınıyor, kütür kütür üzümleri dişlerinin arasında hissediyorlardı. Belki de karnımız iyice doymadığından uyku tutmuyor dedi Durmuş. Hele hele dedi Recep. Onbaşının dediğini duymadın mı? Hala ne konuşuyorsun öyle? Durmuş dirseğiyle iteledi onu. Sen değil miydin bugün çeşmenin önündeki kazları görüp de yutkunan? Şunlardan birini kapı vermeli diyen? Tövbe tövbe latife ettik anlamadın mı? Ya peki niye uyumazsın öyleyse? Recep bir sigara yakacaktı. Elini cebine atmışken vazgeçti. Çünkü tek bir sigarası kalmıştı. Şundan dedi. Hayırsız köyde Anzavur'un adamlarıyla çatıştık ya işte bu gelir aklıma. Arkadaşımız İbrahim. Bir taraftan onların ölüleri bir tarafta bizimkilerin. Hasıra sarmıştık kendi ölülerimizi. Sonra bir öküz arabasına atıverdik. Öbürlerinin ölüleri ortalık yerde öylece yatıyor. Issız düzlükte bir tek rüzgarın ıslığı duyuluyor. Sonra yola koyulduk. Daha 1-2 saat önce onlar da sağdı diye düşündüm. Bir tuhaf oldum. Bu gece gözümün önüne geldi o ölüler. Bir öküz arabasında hasıra sarılmış, öylece kıpırtısız yatarlarken. Sustu, başını eğdi. Onların bir şeyler demelerini bekledi. Yusuf gözlerini pencereye çevirmişti. Işığı donuk 1-2 yıldız görür gibi oldu. Esma'nın yüzünü düşündü, bulamadı çizgilerini. Esma dağların, dağların, dağların ardında kaldı. Belki sağ salim Söğüt'e dönerse Esma'yı evlenmiş bulacaktı. Belki de Söğüt'e girdiği gün düğün kafilesiyle karşılaşacaktı. Ve soracaktı birilerine kim evleniyor? Demirci Şemsi Efendi'nin kızı evleniyor. Yusuf ölebilirdi o an. Ya düğün alayını basıp Esma'yı kaçırır yahut dağlara vururdu kendini. Ferhat gibi. Bunları düşünmek yüreğini daraltmıştı, içini çekti. Öyle ki Recep daldığı yerlerden sıyrılıp Yusuf'un yüzüne baktı ama Yusuf çabuk toparlandı. Hadi bakalım yatıp uyun gayrı. Sen de o ölüleri unut. Bak Ali Fuat Paşa İngilizleri Eskişehir'den attı. Yavaş yavaş düzelecek her şey. Elbet zayiat da verilecek. Koca zabitler şehit gitti Gönen'de. Ne diyorsun sen? Vazife vazifedir. İşte o kadar. Kaymakam Osman Bey de böyle der. Bunu söyleyen Mehmet'ti. Yusuf sertçe baktı. Der ya desin elbet. Bize öl deseler öleceğiz. Ne yapalım? Koskoca kaymakamın ve Bekir Sami Bey gibi kumandanların bir bildikleri var elbet. Sonra binbaşı Tahir Bey'in de emir emirdir, vazife vazifedir. Haydi bakalım artık uyuyalım. Bu bir emirdi. Yusuf böylelikle deminki gevşekliğinden kurtulup birdenbire o taviz vermez kumandan tavrını takınıyordu. Öbürleri bu emre uydular, gidip döşeklerine kıvrılıverdiler. Yusuf hemen uyumadı. Söğüt'ün ince ince yeşeren tepelerini düşündü. O tepelerde keçilerini otlatan bir ince kızı. Küçük pencereden 2 solgun yıldız görünüyordu. O 2 yıldız ağaran gök içinde birden kayboldular ve Yusuf uyudu. Sonraki günlerde firar olayları daha da çoğalmıştı. Anzavur kuvvetleri ise iyice güçlenmişti. Çerkez Ethem'in adını o sırada işitmişlerdi işte. Onun için yaman bir adam deniliyordu. Eşkıyanın da düşmanın da hakkından gelir. Ancak bazıları o da eşkıya ruhludur, o da heybesini doldurur diyordu. Yusuf ve askerleri yine dağ tepe dolaşarak kaçak arıyorlardı. Gayrı hepsinin de elleri ayakları yara bere için. Yüzleri uzamış, gözlerinin altlarına gölgeler çökmüştü. Bu arada Anzavur tarafına meyilli köylere de girip çıkıyorlardı. Buralarda bazı ağaların, mollaların elleri artlarında dolanıp durduklarını, bunları görünce sanki
tiksindikleri bir şeye rastlamış gibi başlarını çevirdiklerini de fark ediyorlardı. Evlerden eritilmiş tereyağı kokuları geliyordu. Belki bulgur pişecek, belki tarhana. Mideleri kazınıyor, başları dönüyor. Firariler asılacaktı. Osman Bey'in emriydi. Recep, onbaşım diyordu. Sahi asılacak mı bunlar? Öyle dendiyse öyledir. Ama Yusuf'un içindeki dert topu olmuş, kitlenmiş duygular hafifçe kıpırdanıyor. Firar eden o kadar çok ki diye düşünüyor. Bir sabah Kaymakam Bey'den yeni bir emir geldi. P köyü yıkılsın. Köylüler evleri boşaltmışlar, soluk korkulu yüzlerle kahvelerde, cami avlularında, yol kenarlarında bekleşiyorlardı. Recep Yusuf'un yanına sokulup onbaşım nasıl yakacağız bunları diye sordu. Yusuf daha cevap vermeden durmuş atıldı. Anzavura yataklık etmiş buralar. Nasıl yakacağız diye sormaz mı? Yusuf üstüne yürüdü. Recep seni vururum billah. Emir böyle. Karara karşı mı çıkıyorsun? Recep Yusuf'un tokadını yiyecekmiş gibi geri çekildi. Ne haddime? Yusuf bir süre öfkeden tutuşmuş gözlerle baktı. Sonra öyleyse bu lafı etmemiş ol dedi. Ancak az sonra Yusuf'un da içinde bir kıpırtı, bir deprenme başlamıştı. Sahi şu güzelim evlere yazık değil miydi? Hele şuna bakın. Balkonuna doğru bir gül tırmanmış. İşlemeli perdeleri, süslü saçağı, kapıları, çekmeceleri, rafları, halılarıyla az sonra yanıp kül olacak. Yusuf'un içinde bir deprenme. Yol kıyısında birikenlere baktı. Bu ev kimin de acep? Bu ev kimin? Kimseden ses gelmedi. Yüreğinde bir sıkıntı, bir çarpıntı. Bu ev kimin dedik. Kıpırdananlar oldu ancak cevap gelmedi. Yusuf bunların arasında gözleri cehennem aleviyle yanan bir ihtiyar gördü. Öfkeli ihtiyar bir akbabanın gözleriydi bunlar. Yaklaştı. Senin mi? Hayır dedi adam. Yusuf yürüdü, kapıyı vurup bekledi. Kapı açılmayınca alt kat pencerelerinden birinin camını tüfeğinin dipçiyle kırdı. İçeriye atladı. Peşinden Recep de geldi. Burası mutfaktı. Bir kenarda küpler, bakırlar, küplere bastırılmış yağ, pekmez, turşu. Recep küplerin kapağını açtı ve bezini açıp "Vay canına" dedi. "Onbaşım şu bolluğa bak." "Hadi hadi" dedi Yusuf. "Kapat şunların ağızlarını." Merdivene yöneldi Yusuf. Merdiven geniş bir sofaya varıyordu. Basamakları tırmandı. "Ev de evmiş" diye söylendi. Odalara girip çıktı. Recep şaşkın şaşkın ortalarda dolanıyordu. Yüklükler, yatak yorgan doluydu. Sedirlerde Bursa çatması örtüler, nakışlı yastıklar. Derken Yusuf sandık odasında oymalı bir sandık gördü. Üstünde sırma işli bir örtü vardı. Birden Esma'yı hatırladı. Kapağı tutup kaldırdı. Sandığa sinmiş lavanta, fesleğen, limon çiçeği, gül kokusu dışarıya uğradı. Bir sürü bohça. Göz nuruyla hazırlanmış çeyizler. Bu evin bir kızı var diye düşündü. Esma'nın da böyle bir sandığı olmalıydı. İpek, canfes, sırma, telli, misk, amberli bir dünya. Esma ile evlendiğini ve böyle bir evde oturduğunu hayal etti. Onbaşım ne bakıp durursun o sandığa? Yusuf düşüncelerinden sıyrıldı. Hiç dedi. Kapağı indirdi. Hele şu sandığı tutup dışarıya atalım. Yazıktır çeyiz sandığı. Halıları da taşıyalım onbaşım. Onlar da göz nuru. Sonra pekmez küplerini de. Sahibi neredeyse çıkar elbet. Dağıtsın köylülere. Belki biz de nasipleniriz. Kes, Durmuş'la Mehmet'i çağır yardım etsinler.